Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun. Tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 4 Ordu Beheş 1403, Hicri Kamer 14 Şevval 1445 ve Miladi Takvimle 23 Nisan 2024 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dinleyicilerle baş başa kalıcıdır ve cennet göçmeni isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım İhsan Feriver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, İran ile Pakistan arasındaki ortak sınırların kapasitesinin kullanılması gerektiğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Pakistan parlamentolarının iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Reisi, Pakistan Senato Başkanı ile görüştü. Nasır Kenani, gerçek vaat operasyonu diplomasi ve silahlı kuvvetlerin başarılı koordinasyonu sonucu olduğunu belirtti. Ve Filistin direniş gruplarının liderleri Tahran'ın Şam'daki büyükelçiliğine gitti. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Pakistanlı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmede İslami İran'ın Pakistan'ın güvenliğini kendi güvenliği olarak gördüğünü belirterek iki ülke arasındaki ortak sınırların kapasite ve fırsatlarını iki milletin yararına kullanması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i pazartesi akşamı Pakistan'a ziyaret planlarının devamında bu ülkenin Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari ile görüşerek İran ve Pakistan milletinin dini, kültürel ve medeni ülke ve medeni benzerliklerinin bağların güçlendirilmesindeki önemli faktörlerden biri olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesinin temeli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi, İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan üst düzey yetkililerinin ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusundaki kararlılığını vurguladığı konuşmasında, istikrar ve güvenliğin sürdürülmesinin barışın temel ve gerekliliklerinden biri olduğunu ifade ederek, İslam İran'ın Pakistan'ın güvenliğini kendi güvenliği olarak gördüğünü belirterek iki ülke arasındaki ortak sınırların kapasite ve fırsatının iki milletin yararına kullanılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi konuşmasının bir başka bölümünde ise artık insanlık dünyasının birinci meselesi haline gelen Filistin meselesinin İslam aleminin birinci meselesi olduğuna değinerek şunları kaydetti. Bugün İmam Hümeyni'nin kutsalları özgürleştirme yönündeki yüce hedefi tüm Müslüman ve özgür milletlerin talebi haline gelmiş olup tüm İslam hükümetleri ve bu konu üzerine düşen görevi yerine getirmelidirler. Pakistan Cumhurbaşkanı ise bu görüşmede İran ve Pakistan halklarının başta İmam Rıza Aleyhisselam olmak üzere Ehl-i Beyt'e olan sevgi ve muhabbetini, iki ülke arasındaki kardeşliğin derinleşmesine sebep olarak değerlendirdi ve ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile her alanda ilişkileri geliştirme ve teşvik etme ilgisini vurgulayarak Pakistanlı yetkililerin İran ile ilişkilerin yeni bir bölümünü bu yönde açma iradesini vurguladı. Asif Ali Zardari ayrıca gaspçı Siyonist rejimi savunmasız Gazze halkına yönelik işlediği suçları ve cinayetleri kınayıp Pakistan hükümetinin bölgeye her türlü dış müdahaleye karşı olduğuna vurgu yaptı.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Pakistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin devamında dün pazartesi akşamı bu ülkenin Milli Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile bir araya geldi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi, Pakistan Milli Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile Cumhurbaşkanlığı rezidansında gerçekleşen görüşmede bu ziyaretin ilişkilerin geliştirilmesi yönünde bir adım olmasını umduğunu ifade ederek iki ülke parlamentolarının ikili ilişkilerin geliştirilmesini kolaylaştırma ve hızlandırmadaki rolünün önemli ve etkili olduğunu söyledi. Reisi düşmanın düşmanlığına teslim olmanın ya da direnmenin iki yolu olduğunu belirterek şöyle konuştu. Filistin'de uzlaşmanın maliyeti direnişten çok daha yüksek olduğu için bazı insanlar uzlaşma yolunu, bazıları da direniş yolunu tuttu. İran İslam Cumhuriyeti bir yandan diplomasiden ve müzakere masasından vazgeçmedi, diğer yandan da Amerikalıların baskı ve yaptırımlarına karşı direniş seçeneğini tercih etti ve haklarını ihmal etmedi. Sonuç olarak bugün İran ekonomisinde %6'lık bir büyüme görüyoruz ve Amerikalı yetkililer İran'a yönelik azami baskı politikasının başarısız olduğunu itiraf ediyor. Cumhurbaşkanı Reisi otomobil üretimi alanı da dahil olmak üzere ülkemizin bazı yeteneklerini sıralayarak 10 binden fazla bilgiye dayalı şirketin faaliyet gösterdiğini belirterek İran'ın çeşitli alanlardaki yetenek ve başarılarını dost ve kardeş ülke Pakistan ile paylaşmaya ve çeşitli alanlardaki ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu belirtti. Serdar Ayaz Sadık da iki ülke yetkilileri arasındaki işbirliği, anlayış ve fikir paylaşımının benzersiz olduğunu belirterek Pakistan parlamentosunda en fazla üyeye sahip grubun İran Dostluk Grubu olduğunu belirterek Pakistan-İran İslam Cumhuriyeti ile hem ilişkileri genişletmekle ilgileniyor hem de enerji, sınır pazarlarının geliştirilmesi, ekonomik işbirliği ve ticari etkileşim alanlarında işbirliğini geliştirmeye ihtiyaç duyuyor ve Pakistan parlamentosu da iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önündeki her türlü engeli veya sorunu ortadan kaldırmak için pratik ve etkili adımlar atmaya hazırdır ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Pakistan ile ilişkileri genişletmek için bir engel olmadığını vurgulayarak ilişkilerin gelişmesinde ve karşılıklı işbirliğinin genişletilmesinde karşılıklı yarar olduğunu düşündüklerini ve başkalarının İran-Pakistan ilişkilerini güçlenmesinden duyduğu rahatsızlığın İran için önemli olmadığını ifade etti. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Reisi Pakistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti çerçevesinde dün akşam yerel saatle Pakistan Senatosu Başkanı Sayın Yusuf Rıza Gilani ile İran Cumhurbaşkanı rezidansında gerçekleşen görüşmede İran halkının Pakistan halkına yönelik duygusunun komşuluk duygusunun ötesine geçerek derin kültürel, dinsel ve inanç ortaklıklarına dayandığını belirterek birbirlerinin dostlarını, dost düşmanlarını da düşman olarak görmenin ortak görüşlerin bir tezahürü olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı Reisi, aşırı akımların kurulması ve yaygınlaştırılması da düşmanın İran ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu bölge ülkeleri arasında farklılık ve bölünme yaratma stratejileri arasında sıralayarak şunları kaydetti. Düşman insan hakları da dahil olmak üzere çeşitli bahanelerle İranofobi ve İslamofobiyi oluşturmaya ve teşvik etmeye çalışıyor. Ancak Gazze'de bugün yaşananlar Amerikalıların ve Batılıların maskesiz ve rötuşlanmış yüzünü dünyaya gösterdi. Yusuf Rıza Gilani bu görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi'nin Pakistan ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi belirterek İran, Pakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke oldu ve bugün iki ülke Filistin meselesi dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası formlarda ortak tutumlara sahip ifadelerinde bulundu. İki ülke arasındaki parlamento delegasyonlarının değişimine değinen Pakistan Senatosu Başkanı ayrıca şunları kaydetti. Pakistan, ikili ilişkileri daha da güçlendirmek ve ikili anlaşmaların uygulanmasını hızlandırmak istiyor. Tahran ile İslamabad arasındaki dostluğun düşmanlarını boşa çıkarmak için iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesinin gerekliliği konusunda sizin görüşlerinize katılıyor ve yakın ilişkilerimizi istemeyen herkesin ortak düşmanımız olduğuna inanıyorum.
İran Cumhurbaşkanı Pakistan halkının İslam İnkılabı rehberi rahmetli İmam Hümeyni ve İran halkının İslam devrimine olan İlgisinin sebebinin İran milletinin değerleri ihya etme, haksızlığa, baskı ve sömürgeciliğe karşı mücadele etme, mazlumlara destek olma ve İslam ümmetinin birlik ve onurunu gözetme çabalarına yönelik duygularını ifade ederek şunları kaydetti. Pakistan halkı ve İran halkı zulme karşı mücadelede, mazlumları savunmada bir arada ve beraber hareket ediyor. Seyyid İbrahim Reisi pazartesi akşamı yerel saatle Pakistan'a yaptığı ziyaretin ilk gününün son programında Pakistan'ın bilimsel, kültürel, dini ve ekonomik elitleriyle yaptığı görüşmede İran ve Pakistan arasındaki bağların kopmaz olduğunu yineleyerek şunları belirtti. İran, İslam Cumhuriyeti, Allah sevgisi, adalet, taleplik bayrağını dalgalandırmış ve dünyanın her yerinde haksız baskı ve baskılardan bıkan tüm halklar, zulme ve sömürgeciliğe karşı mücadelenin bayrağını, hakikati ve adaleti savunma büyük hedefini yükselten orduya aşık oldular. Siyonist rejimin 75 yıllık geçmişine, mazlum Filistin halkına yönelik katliamlara, yıkımlara ve birçok zulme değinen reisi şöyle konuştu. Siyonistler ve destekçileri bazı İslam ülkeleriyle ilişkilerin normalleşmesiyle tarih, gasp, yıkım ve öldürme konularının bir kenara bırakılacağını sanıyordu ancak Aksa tufanı onların tüm hesaplarını ve hayallerini alt üst etti. Cumhurbaşkanı Reisi şunları da kaydetti. Aksa tufanı operasyonu Siyonist rejim ve destekçileri için istihbarat, askeri, güvenlik ve hepsinden önemlisi stratejik bir başarısızlıktır ve hiçbir şekilde telafisi mümkün değildir. Siyonist rejimin son suçlarından sonra hiçbir İslami hükümet ilişkileri normalleştirme girişiminde bulunamaz. Çünkü bugün Siyonist rejimin liderleri ve onların destekçileri özellikle Amerika ve bazı batılı ülkeler dünya kamuoyunun en nefret ettiği isimlerdir. Reisi yaklaşık 7 aydır Gazze'nin mazlum halkına karşı işlenen suçların ardından Siyonist rejimin bu suçlardan hiçbir amacına ulaşamadığını belirterek bugün Siyonistlerin suçlarına son verilirse bu alanın kesin kazananı direniş hareketi olacaktır ve tüm mali, medya ve silah desteğine rağmen kesin yenilgi Siyonist rejim ve destekçilerinin olacaktır. Siyonist rejimin ve destekçilerinin en büyük başarısızlığı Gazze'de çizilen tablodaki rötuşlanmamış ve maskesiz yüzlerinin dünyanın gözü önünde ortaya çıkmasıdır. Allah'ın İntikam eli Firavun'un çocuğunu öldürüp onun hükümetini devirmesinden geldiği gibi Gazze şehitlerinin ve özellikle masum çocukların saf kanının sahte Siyonist rejimin yıkılmasına neden olacağına inanıyoruz.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'e bir mesajla Cumhurbaşkanı ve Suriye Arap Cumhuriyeti halkını Suriye Arap Cumhuriyeti Ulusal Günü nedeniyle kutladı. İran Presi'nin haberine göre Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin ulusal günü dolayısıyla Suriye Arap Cumhuriyeti'ni tebrik eden mesajında şunları söyledi. İki ülkenin birçok kapasite ve kabiliyetini kullanılmasıyla ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi, bölgesel işbirliğin kurulması ve barışın, istikrarın ve kalkınmanın genişletilmesi yönünde değerli adımların atılabileceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanı ayrıca mesajında şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'ye geçmişte olduğu gibi bir dost ve kardeş olarak Suriye hükümetinin ve milletinin yanında yer alacak. Ve her zaman Suriye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünü destekleyecek ve işgalcilerin Suriye'den çekilmesini vurgulayacaktır.
Dışişleri Sözcüsü işgal rejimi İsrail'i cezalandırmak için düzenlenen Gerçek Vaat Operasyonu'nda İran Silahlı Kuvvetleri ve Diplomasi Organı arasında koordinasyonun küresel düzeyde İran için oldukça parlak bir sonuç tescil ettiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. İran'ın 13 Nisan'da gerçekleştirdiği Gerçek Vaat Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kenani, Siyonist rejim uluslararası hukuku ihlal ederek İran'ın Şam'daki konsolosluğuna saldırdı. Bu eylemi uluslararası düzeyde takip etmek Dışişleri Bakanlığı'nın görevlerinden biriydi. 24 saatten kısa bir sürede bir bildiri hazırlandı ve Rusya tarafından Güvenlik Konseyi'nde gündeme getirildi, dedi.
Filistinli direniş gruplarının liderleri, İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği'nde düzenlenen gerçek vaat cezalandırma operasyonunu tebrik etti. İslam'ın verdiği habere göre Suriye'de yaşayan Filistinli direniş gruplarının liderleri, İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği'ne giderek Siyonist seçime karşı gerçekleştirilen gerçek vaat operasyondan dolayı kendilerini tebrik ederek bu operasyonun İran'ın meşru hakkı olduğunu ve Siyonistlerin kırılganlığını kanıtlattığını belirttiler. İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, direniş gruplarının liderlerine teşekkür ederek bu operasyonun nasıl gerçekleştirildiğini anlattı. Bundan önce Filistinli direniş gruplarının komutanları ve temsilcileri, gerçek vaat cezalandırma operasyonunu kutlamak için Beyrut'taki İran Büyükelçiliğine gitmişlerdi. Irkçı rejim, İsrail 1 Nisan 2024'te pazartesi günü İran'ın Şam Büyükelçin konsolosluk bölümüne saldırı düzenleyerek İran'ın 7 üst düzey askeri danışmanı şehit olmasına neden oldu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Tel Aviv'in bu eylemini İran topraklarına bir saldırı olarak nitelendirerek Siyonist rejimin cezalandırılacağını vurgulamıştı.
Ve son haberimiz, Yediyot Aharonot gazetesi, Siyonist rejimin askeri istihbarat dairesi başkanının Aksa Tufan operasyonunun başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. İsna Haber Ajansı'nın Yediyot Aharonot gazetesinden naklen verdiği haberine göre, İsrail'in askeri istihbarat teşkilatı AMAN'ın başkanı Aharon Haliva, 38 yıllık ordu hizmetinin ardından dün pazartesi günü Aksa Tufan operasyonundaki yenilgisinden dolayı istifasını açıkladı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Ordibehşt 1403, Hicri Kameri 14 Şevval 1445 ve Miladi 23 Nisan 2024 Salı. ...98 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Ordibehşt 1305'te Rıza Mirpenç düzenlenen merasimde padişahlık tahtına oturdu ve Rıza Şah olarak ün kazandı. Rıza Şah uzun süreden beri Gacar silsilesini düşürmeye çalıştı ve bu bahaneyle Cumhuriyet düzeninin oluşması planını ileri sürdü. Rıza Han Hicri Şemsi 4 Ordibehşt 1305'te saltanata geçtikten sonra kendini resmen İran Şahı olarak ilan etti. Bir süre sonra aynı yılın 15 Azerinde kurucu meclis oluşturuldu ve son olarak anayasa değişikliğinin bazı ilkeleri değiştirilerek İran hükümeti Rıza Pehlevi ve oğullarına devredildi. Rıza Han Mirpenç, 4 Ordibehşt 1305'te tahta çıktıktan sonra Pehlevi hanedanının başı olarak taç giydi ve kendisini resmen İran Şahı olarak adlandırdı.
Rıza Şah 1320 yılına kadar yaklaşık 16 yıl boyunca ve son olarak 1320 yılında İkinci Dünya Savaşı sırasında İran'ın müttefikler tarafından işgal edilmesinden sonra zalimce hüküm sürdü. İngilizlerin baskısıyla tahttan çekilmek zorunda kaldı ve babasının yerine oğlu Muhammed Rıza tahta çıktı. ...84 yıl önce bugün Hicri Şemsi takvimle 4/5/1319 tarihinde İran'da ilk defa radyo idaresi kuruldu ve Tahran vericisinden İran'ın iç gelişmeleri konusunda rapor yayımlandı. Radyo kurulduğu ilk zamanlarda post, telgraf ve telefon bakanlığınca idare ediliyordu ve radyo programları kısa ve orta dalgalar üzerinden 2 ve 3 kilovat vericilerinden yayımlanıyordu. Tahran Radyosu'nun hizmete girmesinden 5 yıl sonra İran'ın bazı illerinde sınırlı da olsa yerel programlar yayımlanmaya başlandı. Öyle ki vericiler üzerinden yapılan programların yayın zamanları zamanla arttırıldı. İran'da İslam devriminin zaferi ardından Hicri Şemsi 1357'de radyo kanalları gittikçe arttı. Günümüzde İran genelinde yayın yapan kanallar ve İran'daki bütün illerde yerel radyo kanalları bütün halk kesimleri için farklı programlar yayımlıyor. İran İslam Cumhuriyeti Dış Yayımlar Servisi ise dünyada konuşulan 35 dilde çeşitli programlar yayımlıyor. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4/5/1370'te İranlı çağdaş edip Üstad Ahmet Tahiri Iraki vefat etti. İranlı İslamologlardan ve ediplerden sayılan Tahiri Hicri Şemsi 1322 yılında Erak kentinde dünyaya geldi. Tahran Üniversitesi'nden Fars Dili ve Edebiyat Fakültesi'nden lisans diploması alan Doktor Tahiri daha sonra İran Kültür Kurumu'nda faaliyetlerde bulundu. Daha sonra eğitimini sürdürmek için İngiltere'ye giden Doktor Tahiri, Arap dili ve edebiyatında araştırmalarda bulundu. Doktor Tahiri Tahran Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. ...408 yıl önce bugün 23 Nisan 1616'da İngiliz dünyaca ünlü şair ve tiyatro yazarı William Shakespeare hayata veda etti. 1564 yılında dünyaya gelen Shakespeare sanat hayatına oyunculukla başladı ve oyunculuk ve tiyatro yazarlığında şöhrete ulaştı. Hamlet, Lear Shah, Romeo ve Juliet Shakespeare'in en ünlü eserleri arasındadır. ...166 yıl önce bugün 23 Nisan 1858 yılında ünlü fizikçi, matematikçi, fizik dalında kuantum teorisi sahibi Max Planck Almanya'da dünyaya geldi. Max Planck 1918 yılında kuantum teorisini sunmasından ötürü fizik dalında Nobel ödülünü aldı. Alman diktatörü Adolf Hitler'e şiddetli muhalif olan Max Planck, termodinamik, teorik fizik, ısı, ışınlama ve ışık konularında çok geniş ve değerli araştırmalarda bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemi ile ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Çağ.
İYİ Parti Genel Başkan adayı Müsavat Dervişoğlu, gölge genel başkan olmam.
Milli Gazete.
Fed, en büyük risk, inatçı enflasyon ve para sıkılaşması.
Ve Cumhuriyet.
İstanbul Gazi Osman Paşa'da toprak kaydı, 33 bina etkilendi, 125 kişi tahliye edildi, altından TOKİ çıktı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 21 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde 7 yıl sonra CHS başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. OHA şartlarında ve hayır diyenlerin terörist ilan edildiği bir ortamda yapılan 16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen ve 24 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren Türk Tipi Partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin üzerinden 7 yıl geçti. Ama sistemin arızaları her geçen gün ortaya çıkıyor. Sistem tartışmaları başladığında tek adam olur eleştirisine Erdoğan, böyle bir sistemde kim tek adamla cüret edebilir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Diyelim ki Cumhurbaşkanı nefsine yenildi, yoldan çıktı, gerçekten tek adamlık yapmaya kalktı. Her şeyden önce bu kişinin yakasına millet yapışır demişti. Gelinen nokta ortada. Yasa ve yürütme yetkisi tek adamda toplandı. Yargıdaki atamalarda da öyle. Partisinin il başkanını da, valiyi de aynı kişi atıyor. Sistem öncelikle tek adam rejimini ortaya çıkardığı ve Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanı olduğu için Türkiye Demokrasi Endeksinde 167 ülke arasında 103. sıraya kadar düştü. Türkiye, düzenli seçim sahtekarlıkları olan ve adil ve özgür demokrasi olmalarını engelleyen uluslar. Uluslar genellikle siyasi muhalefet, bağımsız olmayan yargılar, yaygın yolsuzluk, medyaya uygulanan tacizi baskı, güçsüz hukukun üstünlüğü ve az gelişmiş siyasi kültür alanlarındaki kusurlu demokrasilere göre daha belirgin hatalar uygulayan, hükümetlere sahip olarak tanımlanan, hibrit rejimleriyle tarif edilen sınıflandırma arasına girdi. Yeni sistemde meclisin denetim yetkisi, bütçeyi veto etme hakkı, güven oyu ve gen soru yetkisi yok. Meclisin etkinliğinin azaldığını çıkardığı kanunlarla Cumhurbaşkanı'nın tek başına çıkardığı karar ve kararnamelerin mukayesesiyle net şekilde bir kez daha görüldü. Parlamenter sistemde seçilmiş Cumhurbaşkanı, yurt dışına çıktığında seçilmiş olan meclis başkanı vekalet ederken, şu anda Cumhurbaşkanı tarafından atanan yardımcısının vekalet etmesi dahi tek başına yeni sistemin eksikliği. Sistemin ilk yıllarında söylenilir, yeni sisteme göre meclisi biraz daha yasama alanında etkin hale getirecek enstrümanların iç tüzükte olması gerektiğini ifadesi, yeni sistemde rehabilitelerin yapılmasının zaruretini ortaya çıkarmıştı. Yetkililer sistemin MR'sinin, röntgeninin çekildiği söylemişlerdi. Erdoğan sistemin daha birinci yılında nerelerde ne gibi aksamalar varsa bunlar da giderilerek yolumuza devam ederiz demişti. 7 yılda bir şey yapılmadı. Koalisyon olmayacak denildi. MHP olmazsa AK Parti mecliste azınlığa düşecek ve hiçbir kanunu çıkaramayacak. Bakanlar partisiz olacak denildi. Son seçimde meydanlarda oy istediler.
Taha Akyol 21 Nisan tarihli Karar Gazetesi'nde Anayasa Tarihimizde Zühtü Arslan başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Profesör Zühtü Arslan 10 yıllık süresini tamamlayarak görevinden ayrıldı. Öncelikle anayasa ve otorite karşısında özgürlükler kavramının önemini belirtmek gerekir sanıyorum. Bugün ağzımızdan kolaylıkla çıkan bu iki kavram için hem dünyada hem bizde büyük emekler sarf edilmiş, hatta acılar çekilmiştir. 1946'da çok partili hayata geçiş kararı verdiğimizde Kuvvetler Birliği'ne dayalı 1924 Anayasası'nda iktidarı sınırlayacak değişiklikler yapılmadı. Bunu Celal Bayar engelledi. Celal Bayar hala Kuvvetler Birliği'ne bağlıydı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Anayasa, hukukumuzun öncü isimlerinden merhum Profesör Ali Fuat Başgil'in Demokrat Parti Kongresi vesilesiyle Vatan Gazetesi'nde 19-21 Haziran 1949 günlerinde yazdığı uzun makaleyi okuyanlar, sonraki müessif olaylar karşısında keşke bir anayasa değişikliği yapılmış ve kuvvetler ayrılığı içlere sindirilmiş olsaydı demekten kendilerini alamazlar. Bugün hala kuvvetler ayrılığı yeterince içlere sinmiş değildir. Zühtü Arslan yayımlanan ilk kitabından Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak attığı son imzaya kadar daima kuvvetler ayrılığı, iktidarın hukukla sınırlanması, anayasanın yorumunda hak ve hürriyetlere öncelik verilmesi çizgisinin en üst akademik standartta savuncusu oldu. Bunu hak eksenli yorum olarak tanımladı. Bu kavramı anayasa hukukumuza yerleştirdi. Kendisinin başkanlığından sonra da hak eksenli yorum yaklaşımını Anayasa Mahkemesi kararlarında göreceğimizi düşünüyorum. Belki kritik konularda azınlıkta kalacak ama karşı oy yazılarında hak eksenli yorum mutlaka görülecektir. Arslan'ın tanımı şöyledir. Hak eksenli yorum bir davada yargıcın temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilip edilmediğini tespit ederek onların korunmasından yana tavır almasını, karar vermesini gerektiren yaklaşımdır. Anayasa teorisi sayfa 6, 21, 234, 242. Akademisyen olarak 2005 yılında kaleme aldığı kitabındaki hukuk anlayışını Anayasa Mahkemesi üyesi ve başkanı olarak da sürdürdü. Özellikle siyasi iktidarın kesin ve baskıcı tavırlar aldığı konularda hak eksenli yorumda sebat etmek kolay değildir. Zühtü Arslan azınlıkta kaldığı zamanlarda karşı oy yazılarıyla hak eksenli çizgisini sürdürdü, eğilmedi.
Tahran Radyosu.
İsfender Korkmaz 21 Nisan tarihli Yeni Çağ gazetesinde Türkiye nasıl düze çıkar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye iktisadi gelişme ve kalkınma yolunda iki defa doğruyu yakaladı. Birincisi 1933 ila 1938 devletçilik dönemi ve birinci 5 yıllık sanayi planı, ikincisi de 1963 ila 1968 karma ekonomi ve birinci kalkınma planı dönemi. Her iki dönemde hem büyüme hem de sosyal gelişme yaşadık diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Darbe dönemi sonrasında dışa açılma stratejisinde aynı niyet vardı ve fakat sonuç olmadı. Çünkü devlet yönetiminde dini ideolojiler daha ağır basıyordu. Son siyasi iktidarın zaten kalkınma hedefi yoktur. Yalnızca büyümeyi konuşuyor. Zaten devlet planlama teşkilatını kaldırmakla da kalkınma politikalarını da rafa kaldırmış oldu. Zaten bugünkü iktidar istese de Türkiye'nin kalkınmasını sağlayamaz. Çünkü bunun için gerekli beşeri, demokrasi, hukuki altyapı ve anlayış mevcut değildir. Oysa ki bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde kalkınma sorunu yalnızca bu ülkeler için değil, dünya refahı ve barışı için de gereklidir. Dünya Bankası verilerine göre 2023 yılında dünya nüfusunun %85'i az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. Küreselleşme sürecinde Çin gibi birkaç istisna dışında zengin fakir ülkeler arasında fark açıldı. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerin kalkınması daha acil hali geldi. Öte yandan çağımızda gelişmekte olan ülkelerin kalkınma politikaları da değişti. Artık standart reçeteler yerine ülkelerin iktisadi ve sosyal yapıları içinde bulundukları konjonktüre göre politika oluşturmak gerekiyor. Türkiye'de iktidar kim olursa olsun, Türkiye'nin sosyolojik yapısı içinde bulunduğu iktisadi konjonktür ve şartlara uygun kalkınma hedefi olmalıdır. Eski kalkınma reçeteleri artık iş görmüyor. Küreselleşme sürecinde milenyum sonrası gelişmekte olan ülkelerde iktisadi yapı da değişti. söz gelimi gelişmekte olan ülkelerin kalkınması alanında Nobel ödülü olan Arthur Lewis'in, gelişmekte olan ülkelerde nüfusun büyük kısmı geleneksel tarzla üretim yapılan kırsal kesimde ve tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Tarım sektörü, sanayi sektörü için düşük bir reel ücretle ve sınırsız iş gücü arzı sağlamaktadır şeklindeki yaklaşımında son örnek Çin olmuştur. Dünyada küreselleşme, internet haberleşmesinin yaygınlaşması, uluslararası sermaye hareketlerinin hızlanması, teknoloji transferinin kolaylaşması şehirleşmeyi hızlandırdı. Kırsalda iş gücü kalmadı. O kadar ki birçok gelişmekte olan ülkede, bu arada Türkiye'de de ülkede artık köye dönüş programları yapılıyor. Yine gelişmekte olan ülkelerde bebek sanayilerin korunması anlayışı da milenyum öncesine kaldı. Gelişmekte olan ülkeler hazır teknoloji ithal ediyor veya yabancı yatırım sermayesi aynı zamanda kendisiyle birlikte teknoloji de götürüyor. Gelişmekte olan ülkelerin içinde bulundukları konjonktüre göre farklı politikalar üretmeleri gerekir. Türkiye demokratik ve hukuki altyapıyı yeniden kurmalı, kalkınma planı yapmalı, ayrıca 3 yıllık yeni bir istikrara geçiş programı yapmalıdır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe Servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Kıymetli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Hep birlikte dinleyelim.
Büşra Çiçek isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Filistin ablukası ve kuşatmasında emperyalizmin tek ses olduğu, bir bütün olarak hareket ettiği zamanda Müslümanların birbirlerini aşağılamaları, töhmet altında tutmalar, dalgaların etkisiyle kapılışlarına tanık olunuyor. Hemen her kesim kendi sapmalarının doğruluğunda ısrar ediyor. Gazze şu kadar zamandır kuşatma altında. Bombalarla, en acımasız silahlarla mazlumlar, çocuklar, kadınlar, siviller göz göre göre katlediliyor. Etrafında yer alan Müslüman halkların yaşadığı ülkelerin yöneticilerinin tutumları yadırgatıcı. Halkların da zihni karmaşalarının giderek bir çıkmaza sürüklediği ortada. Müslüman ülke yöneticilerinin elini koluna bağlayan ayak bağları nedir? Onların üzerinde çok da durmayacağız. Asıl sorun, 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda 6 günde yerle bir olan Arapların yenilgilerinin travması hala sürüyor. O gündür, bugündür toparlanamıyorlar. Bu bir paradoks olarak duruyor. Aslında bu kırılmayı, tutsaklığı ve yenilmişliği kıran Gazzeliler hem Müslümanlara hem Araplara büyük bir ders veriyor. Bu halkın bir başına gösterdiği irade ve direnişin insanlık adına bir uyanışa vesile olacağı kesin.
Evet, Büşra Çiçek isimli dinleyicimiz mektubuna şu şekilde devam ediyor. Asıl sorun içinde bulunduğumuz Türkiye'li Müslümanların tuhaf bakışları. Filistinleri Arap diye dışlayan, ilgilenmeyen ırkçılar, ulusalcılar, Kemalistler. Bütün dertleri Araplar ve alfabeleri. Düşmanlıklarının arka planında Müslümanlar ve İslam var. Bu pencereden bakılınca Arapça dışında hiçbir yabancı tabelaya tepki göstermeyen Batı kompleksine kapılmışların tutumları. Ticari amaçlı olan tabelalar Rusça, Kırilce, İngilizce veya başka bir dilden olursa hiçbir sorun yok. Ama söz konusu Arapça olunca tepki göstermeye başlıyorlar ve tepelerine cinler üşüşüyor. Bu işin bir yanı. Muhafazakar kesimin zihinlerine üşüşmüş olan ise çok farklı. Mezhep, ırk ve meşrep farklılıkları da oldukça büyük bir gerilimin nedeni sayılır. Türkiye bağlamında uzun süre sloganlar atıldı. Ticari ve siyasal ilişkilerini sürdürdü. Filistin zulmüne sadece sloganlarla, sanki telefon diplomasisiyle yürütmeyi düşündü. Suya sabuna dokunmadan sıyrılmayı amaçladı. Kamuoyu baskısı ağır basınca kısmi bir ambargoya gidildiği açıklandı. Kısmi, yani ticari ilişkiler gene devam edecekti. Emperyalizm kuşatmasındaki bağımlılığına devam eden bir Türkiye var. Konforunun bozulmasını istemeyen, ırkçı bir tutkuyla güneyinde ne olup bitiyor onunla ilgilenmemek. Kendi içindeki kavgalarla yetinmeyi yeterli buluyor. İçerideki dalaşmalar, tepede süregelen yanlışları görmezlikten gelinmeye neden oluyor. Evet, maalesef Türkiye'de olduğu gibi diğer birçok ülkede de görüyoruz bu haksızlıkları ve adaletsizlikleri.
Özellikle Arap düşmanlığı, Arapça, evet, alfabeyle düşmanlık. Yani zaten diğer ırklar da Türkiye'de bulunuyor. Ruslar, bilmem.
Zaten dinleyicimiz de burada işte belirtmişti diyor. Evet. Rusça, İngilizce veya dünyanın herhangi bir dilinde herhangi bir insan.
Ama uyanık olunması gerekiyor. Bunun tabii arkasında ki, İslam düşmanlığı
tabii
var.
Tabii ki.
Yani.
Asıl sebep burada İslam düşmanlığı. Yoksa herhangi bir dilden değil, Arapçadan korkmalarının sebebi İslam'la alakalı olmasından kaynaklı.
Evet, Kur'an dili olduğu için.
Evet, burada da yine çok acı bir gerçek yine göze çarpıyor bence. Şöyle ki, yine İslam ülkelerinin, yine Müslümanların vahdeti olmadığından dolayı, zaten İsrail böyle apaçık, ulu orta bir şekilde bu cinayetleri işlerken, İslam ülkeleri eğer kınamakla yetinmeseydi, ilk baştan hep beraber vahdet içerisinde bir ciddi tepki gösterselerdi, belki bunlar bu şekilde bu cinayetlerine her gün daha fazla ekleyemeyeceklerdi, evet, diye düşünüyorum. Evet, dinleyicimize mektubundan dolayı teşekkür ediyor. Kendisine selam ve dualar yolluyoruz ve sıradaki diğer mektuplarımıza geçelim.
Alper Dinç isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Tarih nice zulüm ve katliamlara şahit oldu.
Nemrut ve Firavunların zulümleri, Moğol istilası, Endülüs katliamları, kavimler göçü, sömürüler, Haçlı saldırı, işgal ve katliamları, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, Vietnam, Kıbrıs, Hama, Bosna, Halepçe, Arakan, Filistin gibi yerlerde yapılan nice katliam ve soykırımlar, Müslümanın, vicdan ve insafı olanın yapmayacağı vahşetler sergilendi. Filistin'deki katliam ve soykırımın duygusallık ve çok yönlülük bakımından daha farklılıklar var. Savaş hukukuna aykırı olarak sağlık kuruluşları, ibadethaneler, bebekler, kadınlar, yaşlılar ve sivil halk hedef alınıyor. Dıştan gelen insani yardımlara bile ambargo konuyor. Açlık silah olarak kullanılıyor. Kara, hava, deniz olmak üzere her yönde bombalar yağdırılıyor. Karşısındakine en küçük yaşama alanı bırakmamak için özel gayret gösteriliyor.
Evet, maalesef Gazze'de büyük bir soykırım işleniyor. Büyük bir vahşet, büyük bir, yani korkunç, anlatılmaz yani. Öyle ki artık kelimelerle ifade edilemiyor oradaki o vahşet. Biz ancak gördüklerimizle, duyduklarımızla yetinerekten böyle diyorsak, bir de orada olmak, o insanların içinde o anları, o olayları, dehşeti hissetmek. Gerçekten yani böyle bir vahşet tablosu karşısında sadece kınamak artık çok yetersiz, çok yani...
Yani insan abes, utanıyor böyle. Abes bir şey yani bence Gazze de. Gazze hakkında artık konuşmaktan utanıyor yani. Gerçekten hiçbir artık. Hiçbir şey uygulanmıyor.
Yani büyük bir soykırımdan bahsediyoruz.
Evet.
Yani hiçbir insan haklarına uyulmuyor. Hiçbir şey, çocuk, genç, yaşlı demeden aynen, insanları kendi vatanlarında, kendi topraklarında bu şekilde, cani bir şekilde, vahşice katletmek ne bir insanla ne bir hiç kimse yani yakışamayacak şeyler, ama söz konusu İsrail olunca artık kanlar donuyor, ne diyecek? Diyecek bir şey yok yani şu anda. Maalesef diyoruz. Bakalım dinleyicimiz mektubunun devamında neler demiş. Evet, kendi öz yurtlarını savunan Filistinli direnişçileri kalleşçe öldürmeye girişiyorlar. Mertçe mücahitlerin karşısına çıkamıyorlar. Şeyh Ahmet Yasinler, Rantisiler, Aruriler. Bu yiğitlerden, Filistin'in şanlı yiğitleri işgal edilen topraklarını savunmak için dünyayı kendilerine hayran bırakan ve şehadeti özleyen bir direniş ortaya koyuyorlar. Evet, büyük bir hamaset sergiliyorlar. Bayramın ilk günü direnişin öncülerinden Filistin eski başbakanı Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin 3 oğlu ve torununu şehit ettiler. Olay karşısında İsmail Haniye'nin duruşu bir dava adamı, bir lider özelliği taşıyordu. Oğullarının kanını diğer şehitlerden farklı görmüyor. Mücahitlerin hepsini kendi evlatları olarak kabul ediyordu. Aksa'nın özgürleşmesi hedefinde tereddütsüz olduklarını, vazgeçmeyeceklerini söylüyordu. Haçlı Siyonist dünya, yöneticiler bazında bebek ve kadınları hedef alan terörist İsrail çetesinin yanında yer alıyor. Batı'nın maskesi artık düştü. Zalimlerin himayecisi, o çirkin yüz ortaya çıktı. Dünyada barış ve güvenliği sağlayamayacakları anlaşılmış oldu. Deklare ettiği söylemlerin insani olmayan Birleşmiş Milletler sorgulanmalı. Yeni bir barış dünyasının kapısı aranmalıdır. Evet, biz de dinleyicimizle beraber tüm bu dilekleri için amin diyoruz. Ve kendisine buradan kucak dolusu selamlar yolluyoruz. Evet, maalesef süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinleyicimize mektubundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerleyen saatlerde diğer sohbetlerimizde diğer mektuplara da yer vermeye çalışacağız.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parssurey.ir olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098 21 22 16 27 53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098 21 22 01 36 82 numaralı telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395 bölü 6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Ayrıca Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Programımızın sonunda Musa Eren, Merve Duru ve Esra Kıran adlı dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Biz ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi hac konusuna değinerek haccın sadece İran halkına değil tüm İslam dünyasına ait olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuyu ele alacağız. Hac sadece biz İranlılara ait değil, hac İslam'a aittir, İslam ümmetine aittir, İslam'ın sürekliliğinin garantörüdür. Hac aylarına saygı duyulması ki Allahu Teala hac şehirlerine saygı duymuştur. Hatta zaman saygındı, mekan saygındır. Gösteriyor ki bu hareketler ne kadar azimdir, etkilidir. Bunlar bu farizanın İslam ümmetine karşı başka hiçbir farizanın bu özelliklere sahip olmadığı bir özelliğe sahip olduğunu gösterir. Buna dikkat etmek gerekir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Cennet Göçmeni Selman-ı Farsi'nin hayatı hakkındadır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem onun hakkında şöyle buyurmuştur. Selman bizim ehli beytimizdendir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Cennet Göçmeni isimli podcastimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Selman-ı Farsi'nin hayatını ele alacağız. İran topraklarından hakikati arayan, hakikatin peşine düşen, Arap olmayan bir sahabedir. O kaybettiğini bulmak için yıllarca acı çekti. Sonunda amacına ulaştı. Önceki bölümde Selman'ın doğum yeri ve eski düzeninden bahsetmiştik. Selman'ın gençliği ve İslam'a giden dolambaçlı yolunu ele almıştık. Şimdi ise Selman Farsi'nin İslam'a nasıl bağlı hale geldiğini hep birlikte dinleyelim. Eski adı ile Ruzbeh olan Selman, kervanın Şam'a hareket edeceğine dair aldığı bilgiye göre belirlenen saatte kervana ulaşarak onlarla birlikte Şam'a gitti. O dönemde Şam, Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biri ve Roma topraklarının bir parçasıydı. Bu kutsal topraklarda Müslümanların ilk kıblesi ve bazı peygamberlerin türbeleri bulunuyordu. Çok sayıda tapınağın ve ibadethanenin varlığı bu topraklarda Hristiyanlar için bir nevi dini ve manevi merkeziyet yaratmıştı. Şam ve Filistin, Levant'ın büyük ve önemli şehirleri arasında yer alıyordu. Manastır ve kiliselerin ana merkezleri burada bulunuyordu. Bu nedenle Ruzbeh, göçünün ilk aşamasında Hristiyan bir rahibin önerisiyle Suriye'ye gitti. Ruzbeh bir kiliseye giderek Hristiyanlarla konuştu ve üst düzey piskoposları ve üst düzey din adamlarına sorular sormaya başladı. Onu şehrin piskoposuyla tanıştırdılar. Ruzbeh piskoposun yanına giderek başına gelenleri, geçmişini düşündükten ve araştırdıktan sonra Hristiyanlığa yöneldiğini ve bu dini öğrenmeye niyetlendiğini anlattı. Piskopos'tan bir şeyler öğrenmek, kilisede kalıp onunla birlikte ibadet etmek ve ona hizmet etmek istediğini söyledi. Piskopos ise onun sözlerinden etkilenerek kilisede kalmasını ve Hristiyanlığı öğrenmesini kabul etti. Piskopos'un yanında bir süre yaşadıktan sonra Ruzbeh, onun ikiyüzlü, değersiz ve huysuz bir insan olduğunu, insanları sadaka vermeye teşvik ettiğini fakat onların sadakalarını fakirlere ve muhtaçlara vermediğini, kendisinin biriktirdiğini görünce görüşü değişti. Piskoposun ölümünden sonra onu dürüst bir insan olarak gören halk onun naaşını saygı ve hürmetle gömmek istedi. Bu duruma çok üzülen Ruzbeh halka gerçekleri anlattı. Ama kimse onun sözlerine inanmadı. Halk ondan kanıt istedi ve Ruzbeh iki yüzlü papazın sakladığı halkın altın ve para adakları ve yardımları ile dolu 7 kavanozu kanıt olarak sundu. Daha sonra insanlar onun cesedini astı ve taşladı. Sahte papazın ölümüyle yerine dindar, salih ve Hristiyanlığın ilkelerine göre hareket eden iyi huylu bir adam geçti. Ruzbeh de ondan tamamen memnun bir şekilde orada kalmaya devam etti. Pek çok salih amellerde bulundu. Gece gündüz ibadet ve dua ile meşgul oldu. Ruzbeh onunla çok ilgilenmeye başladı ve ondan birçok şey öğrendi. Ruzbeh yüzünde ölüm izleri görene kadar onun hizmetindeydi. Bu sırada Ruzbeh ondan bir görev vermesini istedi ve sordu. Şimdi beni kime emanet ediyorsun ve
Neyi emrediyorsun? Piskopos şöyle dedi. Musul'da bulunan ruhani bir adam dışında layık kimseyi tanımıyorum. Onun yanına git. Onu benim gibi bulacaksın. Salman'ın arayış ruhu, onu daha iyi bir din arayışı içinde uzun yolculuklara çıkmayı yöneltti. Bu kez piskoposun yönlendirmesi ve emriyle Musul'a gitti. Musul doğuya açılan bir kapıydı ve gelişen bir kiliseye sahipti. Hristiyan dininin büyük keşiş ve din adamlarından Cercis'in türbesinin Musul'daki konumu oradaki kilisenin güçlenmesine neden olmuştu. Musul'a vardığında Şam Piskoposu'nun kendisini tanıştırdığı salih bir din adamının yanına giderek başına gelenleri anlattı. Keşişten bir süre kendi hizmetinde kalmasına izin vermesini ve kendisinden bilimsel ve dini açıdan faydalanmasını istedi. Din adamı onu kabul etti ve Salman kilisenin hizmetçisi oldu. Salman onu İncil bilgisinde kemal mertebesine ulaşmış olarak gördü. Büyük ve mübarek takva sahibi biri olduğunu fark etti. Bu nedenle bu kemal sahibi insanın ölümüne kadar onun hizmetindeydi. Papaz ölmeden önce Ruzbeh'in kendisinden sonra Nusaybin'de yaşayan bir keşişin yanına gitmesini emretti. Nusaybin, Musul'dan Suriye'ye giden yol üzerinde bulunan Mezopotamya'da bir şehirdi. Oradan Musul'a 6 günlük yolculuk mesafedeydi. Bu şehir Musul'dan küçüktü ama çok sefalı ve çok sayıda meyve bahçesi vardı. Nusaybin'in büyük bir pazarı, lüks binaları, müreffeh ve dost canlısı insanları vardı. Musul'un manevi liderinin vefatından sonra onun isteği üzerine Nusaybin'e giden Ruzbeh, oradaki manevi liderin büyük, zühtlü, dindar ve dini ilimlerde çok yetenekli bir kişi olduğunu gördü. O da önceki din adamları gibi saf bir hayat yaşadı. Fakirlere hizmet konusunda gayretliydi. Ölümünden önce Ruzbeh'e kendisinden sonra Amuriya şehrinde başka bir piskoposun hizmetine gitmesini tavsiye etti. Ruzbeh, dini liderinin emriyle Roma topraklarındaki Amuriya'ya gitti. Amuriya gezisi ve oraya gitme motivasyonuyla ilgili Ruzbeh şunları belirtti. Nusaybin papazı ölmeden önce bana Amuriya'daki birine gitmemi emretti. Ayrıldım ve onun yanına Amuriya'ya gittim. Ona geçmişimi ve başıma gelenleri anlattım. Amuriya'nın ruhani liderinin çok çalışkan ve dindar bir adam olduğunu gördüm. O bir bilgi adamıydı. Özellikle İncil biliminde eşi benzeri yoktu. Hristiyanlara karşı son derece dürüsttü ve konuşması özgündü. Bir süre yanında kaldım ve bilgisinden faydalandım. Amuriya'nın dini liderinin ölüm zamanı geldiğinde de Ruzbeh ona şunları söyledi. Farklı şehirlerde bulundum. Şam dini lideri beni Musul dini liderinin yanına, Musul'daki de beni Nusaybin dini liderinin yanına gönderdi. O da beni sana hidayet edip yönlendirdi. Senden sonra kiminle çalışmamı önerirsin? Amuriya'nın dini lideri şöyle dedi. Oğlum, bugün bu dine inanan seni tanıtacak kimseyi tanımıyorum. Ama İbrahim'in dinine ilham verecek bir peygamberin vaktinde geleceğini ve zuhur edeceğini düşünüyorum. Arap diyarında, kara taşlar arasında hurma ağaçlarının yetiştiği bir diyara gönderileceğini biliyoruz. Emareleri de vardır. Hediye kabul eder, sadaka kabul etmez, iki omuz arasında nübüvvet mührü vardır. Eğer ona ulaşabilirsen hiç vakit kaybetme. Selman yola çıktı. Seyahatleri sırasında Hristiyan büyük bilim adamlarını ve alimlerini, onların düşünce ve inançlarını tanıdı. İncil'i ve tefsirini öğrendi. Hristiyanlığın ahlakını, öğretilerini ve sözlerini öğrendi. Dindar ve inançlı bir Hristiyan, İncil ve ilimlerini incelemiş biri olarak kesinlikle paraklit kavramını anladı. Ve kutsal kitabın İsa'dan sonra peygamberin zuhuruyla ilgili verdiği müjdeyi bilir hale geldi. Son peygamberin zuhurunun müjdecisi olmaya başladı. Hakikat yolunda Selman yürümeye devam etti. Başarısının ve hedeflerine ulaşmasının sırrı bu yönteme olan inancıydı. Gerçeğe ulaşana kadar basamakları bu hakikat rehberlerinin yardımıyla tırmandığını biliyordu. Selman, Amurye Piskoposu'nun tavsiyesi üzerine hakikati ve mutluluğu arama motivasyonuyla çanta dolusu tecrübeyle Hicaz'a gitti. Zihninde ve bilincinde o topraklara hicret edip son peygamberin huzuruna çıkma düşüncesi çok güçlü bir hale gelmişti. Gece gündüz Hicaz'a giden kervanlara ve kafilelere hep eşlik etmeye çalışıyordu. Sonunda Hicaz'dan Amurya'ya bir ticari kervan geldi. Kafile dönmek üzereyken Beni Kaleb kabilesinden birkaç baş sığır ve koyundan oluşan sermayesi karşılığında kendisini Hicaz'a götürmelerini istedi. Onlar da kabul ettiler ve onu yanlarına alarak Hicaz'a götürdüler. Selman'ı bilinmeyen bir kader bekliyordu. Dürüst ve saf bir şekilde tüm mal varlığını Hicaz'a götürmeleri için kafile sahiplerine vermişti. Ama onlar Selman'a zulmetmiş ve ihanet etmişti. Kervanın adamları onu köle olarak sattılar. O da kendisini kaba bir diyarda, şiddete başvuran adamların arasında etrafı sarılmış ve savunmasız buldu. Onların taleplerini yerine getirmek zorunda kaldı. İbni İshak'a göre onlar Vadil Kari denilen bölgeye vardıklarında ona baskı yapıp kandırdılar ve onu bir Yahudi tüccara sattılar. Selman Vadil Kari'de bir süre köle olarak yaşadı. Ta ki bir gün Beni Kurayza'dan bir Yahudi oraya gelip onu satın alıp Yesrib'e götürünceye kadar. Selman Yesrib'e vardığında gözlerinin yaşlarını tutamadı. Ve iki tepenin kara taşlarına takılınca sevinçten kontrolsüz bir şekilde ağlamaya başladı. Doğru yola geldiğinden emindi. son ziyaretinde kendisine söylenenleri ve Amurya Piskoposu'nun sözlerini hatırladı. Oğlum, bugün bu dine inanan, sana tanıtacak kimseyi tanımıyorum. Ama İbrahim'in dininden gönderilecek bir peygamberin vaktinin geldiğini düşünüyorum. Arap diyarına, kara taşlar arasında hurma ağaçlarının yetiştiği bir yere gönderilecek. Piskoposun Salman'a verdiği doğal ve coğrafi işaretler, Salman'ın kendi iki gözüyle gördüğü şeyin aynısıydı. Salman, kölelik hayatının zorlu şartlarıyla gecelerini sabahladı. Bu hayat tarzı, sosyal konumu ve sınırlı iletişim, onun son peygamber hakkında daha fazla haber almasına imkan vermiyordu. Ancak Salman'ın kalbindeki kurtuluş umudunun ışığı hiç sönmedi. Dini hayatı ve ahlaki hayatı konusundaki bilgi ve tecrübesiyle Mekke'de bir peygamberin zuhur edeceği haberine inanmış, onunla tanışmanın sevinci için zorluklara ve sıkıntılara katlanmak istiyordu. İlkel insanlar arasında sıkışıp kalmış bir bilim adamı için köleliğin zorluklarıyla dolu yaşamının doruğunda olan Salman, muradına erinceye kadar hep bir heyecan ve beklenti içerisindeydi. Kendisi bu dönemi şöyle anlatıyor. Ben o gün Beni Kureyza'da hurma ağacının tepesindeydim. Müşteri ağacın altında oturuyordu. Bir adam ona geldi ve şöyle dedi. Bugün Mekke'den bir adam gelmiş, Kuba'ya yerleşmiş. Yesribliler onun etrafını sarmış, o da Allah'ın peygamberi olduğunu iddia ediyor. Bunu duyunca mutluluktan neredeyse düşecektim. Hızla ağaçtan indim ve o kişinin yanına giderek dedim ki, Mekke'den gelen adam kimdir ve ne diyor? Bir anda benim sözde Yahudi sahibim sinirlendi. Ayağa kalkıp bana bir tokat attı ve agresif bir şekilde şöyle dedi. Git kendi işini yap. Bunun seninle bir alakası yok. Ben de gidip işimi yapmaya başladım. Salman sözlerine şöyle devam ediyor. Gece olunca elimdeki yiyecek miktarını alıp Kuba'ya gittim. Peygamber Efendimiz'e ulaştım ve ona sizin salih bir adam olduğunuzu, sizin ve ashabınızın burada yabancı olduğunuz konusunda duyumlar aldım. Sadaka olarak sizin tüketmeniz için bir miktar yiyecek getirdim. Kabul edin ve yiyiniz. Resul-i Ekrem Efendimiz yemeği Salman'dan alıp ashabına yemeleri için verdiyse de kendisi yemeği reddetti. Burada Amurya liderinin peygamberin sadaka kabul ettiğini ancak ondan yemediğini söyleyen sözlerini hatırladım. Sırtında kehanet mührü var sözlerini hatırladım. Ertesi gün hurmalığın işleri bitince toplanan hurmaları Peygamber Efendimiz'e götürdüm ve bunların hediye olduğunu söyledim. Peygamber Efendimiz de onları alıp ashabıyla birlikte yedi. Salman sözlerine şöyle devam ediyor. Üçüncü gün Resulullah'a hizmet etmeyi planladım. O Baki kabristanına gitmişti. Baki'de onların yanına gittim. Ve Hazret'in oturduğunu gördüm. Ashabı da onun önünde oturuyordu. Hazret'i selamladım ve omuzlarının arasını görebilmem için arkasında durdum. Onun sırtına baktım. Resulullah benim niyetimi biliyor ve niyetimin ne olduğunu anlamıştı. cübbesini çıkarınca sırtında peygamberlik mührünü gördüm. Ne yapacağımı bilemedim. Ayaklarının dibine düştüm ve hüngür hüngür ağladım. Eğilip sırtından öptüm. Ve şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün dedim. Daha sonra da hayat hikayemi anlattım. Peygamber bana iltifat etti ve beni okşadı. Hikayemi dinledikten sonra sahabeler şaşkınlıkla bunun garip bir durum ve müstesna bir olay olduğunu söylediler. Medine halkı etrafıma toplanıp hayat serüvenimi sordu. Peygamber Efendimiz de etrafıma toplanan insanlarla konuşmamı istedi. Selman'ın peygamberimizle buluşup Müslüman olmasının ardından Selman'ın hayatında yeni bir dönüm noktası başladı. Selman her geçen gün daha da tazeleniyor, daha da gelişiyordu. Peygambere ulaşma coşkusu onun varlığını ele geçirmişti. Selman kaybettiği muradını bulmuş ve her zaman Resulullah'ın yanında ve onun hizmetinde olmayı arzulamıştı. Yeni dini ondan öğrenmeli, yıllardır aklında kalan hiçbir mezhep ve dinde uygun cevabını bulamadığı soruların cevabını Resulullah'tan duymak istiyordu. Ama ne yazık ki köleliği bu isteğini gerçekleştirmesine engel olmuştu. Evet değerli dinleyicilerimiz, Cennet Göçmeni isimli podcastimizin ikinci bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki sohbetimizde Selman'ın Beni Kurayza boyundurundan kurtuluşunu, Hazreti Peygamber'le olan arkadaşlığını, Selman'ın Müslüman olması sonrasında yaşananları ve Selman'ın nasıl peygamberin ailesinden biri haline geldiğini anlatacağız sizlere.
Kıymetli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Bu arada internetten www.parsu.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresinden yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarınızı faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaramız sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah.
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আসসালামু আলাইকুম। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব